İyi akşamlar. Gastronotlardayız. Yine bir çarşamba.
Evet, gastronotlar gene iş başında. İyi sizlerle akşamlar. Bütünleştik.
Bu akşam daha önce konuğumuz olan Necat Kutup da yine yanımızda.
Şarap üstüne birazcık söyleşi yapacağız.
Evet. Necat Hoca...
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi.
Evet. Ve şarapçılık üzerine...
Mutfak sanatları ve yönetimi diye bir bölümümüz var. 4 yıllık bir bölüm. Orada şarap ve içecek kültürü diye dersler veriyorum.
Bir zamanlar ben de ders veriyordum.
Evet.
Orada.
Şu anda öyle mi?
Emekli olduk orada.
Evet Necdet Hoca, benim geçen programdan aklımda takılan, hani olur ya, antik çağın 7 dünya harikası vardı ya. Hep bahsedilir. Evet. Dünyanın 7 harikası.
7 harikası.
Necdet Hoca da geçen programda demişti ki 7 asil üzüm vardır. Biz bunu es geçtik o programda. İlk Necdet Hoca'yı programa çağırmanın ilk heyecanıyla. Şimdi o bize 7 asil üzüm hakkında biraz bilgi verir misin?
Hemen. Ondan önce başka bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen programdan sonra eve gittim. Heyecanla arşive bakıyorum. Arşivde ne zaman çıkacak? İşte hanıma dinleteyim, kendim dinleyeyim, ne yapmışız falan diye. Ertesi gün arşive baktım. Aman tanrım dedim. Ya ben Levent'i hiç konuşturmamışım. Habire ben konuşmuşum.
Önemli değil hocam, ne olacak?
Ya dedim ki, hanım dedi ki, ya sen hiç dedi susmamışsın ki dedi.
İlk başta ilk heyecan.
Bir utandım. Onun için hepinizin önünde Levent Alpat'tan özür diliyorum.
Aman hocam, hiç
vallahi
önemli
billahi
değil.
Yani, fakat bu arada tabii şeyin ayçaevhali.com'da çok hoş bir arşiv olduğunu da söylemek isterim. Sahiden eski programları izlemek istiyorsanız orada çok güzel bir arşiv var. Şimdi 7 asil üzüm dedik. Seven noble grapes diyor. Amerikalılar noble grape diyorlar şeyler işte, Fransızlar.
Ya bütün dünya bunu kabul ediyor.
Tabii herkes kabul ediyor. Yalnız Profesör Doktor Nihat Aktan hocamız var. Çok bu konuda duayenimiz. Şu anda emekli ama Türkiye'deki şarapçılığı başlatan kişidir neredeyse Nihat hocamız. O 8 diyor. Fakat bütün dünya 7'yi kabul ediyor. 4 tane kırmızı. Cabernet Sauvignon.
8 mi diyor?
O 8 diyor. 8. Bak şimdi hangisini diyor. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir. Kırmızı. 4 tamam. Tane kırmızı. 3 tane de beyaz. Sauvignon Blanc, Chardonnay ve Almanların Riesling. Üç.
Nereye gitti
beyaz
misket?
Bornova misketi 8'dir diyor.
İşte ama doğru söylüyor.
Bornova misketidir diyor.
Aklı. Bak ben yani, de hiç bilmeden çaktım
eğer oraya. Eğer asil üzüm varsa Bornova misketi
aynen
asil üzüm diyor.
Doğru. Çok doğru.
Çok haklı. Pinot Noir bizim Kalecik Karası'na çok benzer. Yakın. Hatta yapılan gen araştırmalarında falan o Pinot Noir'ın Kalecik Karası'na çok yakın genleri bulundu. Yani özetle 7 tane dünyanın kabul ettiği asil üzüm: Cabernet, Merlot, Syrah, Pinot Noir, kırmızı. Beyazlarda Sauvignon Blanc, Chardonnay ve Almanların Riesling. Riesling daha tatlı, daha böyle...
Peki şey yok mu?
Sonrası.
O meşhur Shiraz var mı?
7 bunlar.
Shiraz
kırmızılarda 4 tane.
Peki bunların kökenlerini de bileksek, ilk
Shiraz,
çıkış yerlerini.
Biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür coğrafya derslerinden, İran'da bir şehir. Evet. Fakat Bordeaux aldı, Shiraz dedi adına, S-Y-R-A-H yazdılar.
Shiraz, evet.
Fakat sonradan Avustralyalılar da bunu aldılar ve Shiraz, Shiraz diye İran'dan çıkmış olmasına rağmen Bordeaux bunu aldı götürdü. Yani
ama bu işin
babası
Shiraz.
Babası Shiraz.
Peki bir şey soracağım. Genelde sıcak iklimlerde kırmızı olmaz diye bir bilgi var. İran'da sıcak iklim. Bir çelişki
oluyor,
değil mi?
Oluyor yani oluyor. Çünkü ilk yapılan yerleri düşünsenize, Mezopotamya, Gürcistan, biraz daha Nevala Çöri, biraz böyle Göbekli Tepe, oraları falan düşünürseniz sıcak iklim.
Sıcak iklim.
Oluyor yani sıcak var oralarda. Bir de işte tepeleri düşünürseniz, güneye bakan tepeler, kuzeye bakan tepeler diye, güneye bakan tepelerde çok şey bulamazsınız, kuzeyde bulabilirsiniz falan, öyle farklı farklı. Mesela Bordo diyoruz. Bordeaux'da ortada bir nehir akar. Sol yaka, sağ yaka diye ikiye ayrılır. Sol yaka, sağ yakanın üzümleri de farklıdır ama aynı terroir. Terroir tabii farklı şimdi. Yok.
Hayır, ben mesela bunu İstanbul'da da gördüm. Şöyle gördüm. Mesela adalarda zeytin ağaçları var ama evet. Avrupa tarafında yok.
Doğru.
Kadar yakın.
Anadolu.
Doğru.
Evet. Zeytin Anadolu'yu seviyor.
Zeytin Anadolu'yu seviyor, evet. Maalesef biz lider değiliz ama zaman içinde herhalde uyandı artık ülke. Zeytine bayağı bir değer vermeye başladı. Gerçi zeytin ağacı kesmek serbest diye bir takım kanunlar çıksa da
ne kesmek?
Zeytin ağacının kesilmesini serbest bıraktı hükümet.
Evet ya, bu olacak
bir
şey değil.
Tabii birazcık yanlış buldu bu ama.
Bu coğrafyaya ihanet.
Evet. Ne düşünerek yaptılar bilemiyorum şu anda.
Evet.
Şimdi Nejat Hoca'nın bir özelliği daha var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Nejat Hoca'nın eşi Halikarnas balıkçısının torunu.
Evet, Cevat Şakir Kabaaşlı'nın torunu benim sevgili eşim. Çok mutluyum tabii onunla beraber olmaktan. Çok şey öğreniyorum. O çünkü aile müthiş bir aile. Yani kız kardeşi Fahrenisa Zeyt, Aliye Berger, Füreya Koral seramik sanatçısı. Onun haricinde Fahrenisa İzzet Melih Devrim'le evlenmiş. Onlardan Nejat Devrim ve muhteşem bir soyut ressam. Oradan Şirin Devrim neredeyse işte tiyatro üstüne çok güçlü bir hanım. Öyle bir aileden gelen çok zengin bir kültüre sahip bir hanımım var. Çok mutluyum. Birkaç çalışma yapıyorum ben Cevat Şakir'le ilgili. Şeyde ilginç anıları var aslında. Çok ilginç,
evet,
anıları var.
Evet, yani bizim
var.
Bildiğimiz Cevat Şakir'in babasını,
evet,
bir öldürdükten bir sonra Bodrum'a
şey. Yok, ondan değil. Orada bir hapis yatmış.
Ha, Bodrum'a fakat sürgün edildiği diye biliyorum.
Yok,
bu nasıl?
Bodrum'a sürgün edilmesi başka bir şey. Gazetede düzenli yazılar yazıp turist rehberliği yapıyormuş. Fakat o dönemde gazetede yazdığı yazılardan dolayı, bir tane yazısından dolayı.
Bir dakika, önce baba işini halledelim. Ha, işte, baba işinden ne oldu?
Baba işi bir Afyon'un Kabaaşlı kasabasında babayla bir tartışmadan dolayı eline vurma yanlışlıkla olmadan dolayı babayı öldürmüş. Sonradan bütün şahitler bu işin yanlışlıkla olduğu, bilerek yapılmadığını söylemişler. 6 ay civarında Afyon'da hapis yatmış. Sonra İstanbul'a geçmiş. İstanbul'da muhtelif dergilerde yazılar, rehberlik yaparken yazdığı bir yazı üstüne öleceğini bilen askerler bile bile nasıl savaşa giderler başlıklı.
Peki, bir dakika, bu önemli bir şey. Yani ben de buna katılıyorum. İnsan öleceğini bile bile niye ölüme gider? Evet. Bunu hangi savaş için söylemiş?
Trenlerden, muhtemelen Kore Savaşı için olabilir. Trenlerde onları görünce böyle el sallayan, köyünden çıkmış, köyünde davulla, zurnayla yollanmış, evet, bir askerin nasıl böyle gülerek ölüme gittiği üstüne bir yazı yazmış.
Evet, bu konuda biliyorsunuz büyük şairimiz Nazım Hikmet de bir şiir yazdı. Diyetimi istiyorum Adnan Bey diye.
Evet.
Çünkü Kore'de ölen bir yedek subayın hayaletini Nazım Hikmet hayal dünyasına dolaştırdı Akdeniz'in üstünde. Beni niye öldürdün Adnan Bey diye bir şiir yazdı.
Muhteşem
bir şiir. Ben bunu daha evvel okumuşum yayında. Demek ki Cevat Şakir de aynı noktanın,
evet,
altını
oradan
çizmiş.
Oradan bir hapse gönderilmiş ama bakmışlar ki olacak gibi değil. Kalebentli'ye bari bunu sürelim demişler. Bodrum denilen yere. Ki Mavi Sürgün kitabı baştan sona bu hikayeyi anlatır. Bir yargılanma ve ondan sonraki hikayeyi anlatır. Orada ilginç yaşantılar, gitmeler, gelmeler falan. Fakat bir tane anı çok hoş, belki çok kimsenin bilmediği bir anıdır. Behçet Uz, İzmir Belediye Başkanı, evet, ve
Behçet Uz fuarı yapan insan.
İlk fuarı yapan, evet.
Çağırmış, daha doğrusu belediye başkanı olduğunda işte Slovenya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan kristaller, tabaklar, halılar falan gelmiş. Behçet Uz bunların hepsini geri göndermiş ve mektup yazmış hepsine. Demiş ki bana ülkenizde var olan bir ağacı gönderin. Değişik, ilginç, size ait olan endemik dediğimiz şeyler. Endemik üzüme de bağları sonra. Ve geri gönderdiklerinin yerine İtalya'dan bir ağaç, başka ülkelerden ağaçlar, tohumlar gelmiş. Balıkçı Bodrum'da yaşıyor. Balıkçıyı aramış. Demiş ki gel derhal buraya demiş. Sana ihtiyacım var. Balıkçı tamamen fuarın içini yapmış, bela sombralar, diken ağaçları, bütün oradaki ağaçları eliyle dikmiş. Ardından artmış, ikinci kordondaki bütün palmiyeleri dikmiş, kendi elleriyle dikmiş.
Ha, bunu bilmiyorduk bu ay.
Ve işini bitirmiş, gitmiş Behçet Uz'un yanına, demiş ki benim işim bitti. Peki demiş, kaç para istersin? Ben para para istemem demiş. Bir ay falan çalışmış. Ve demiş ki yalnız bir şey istiyorum demiş.
Bir ay palmiye mi dikmiş?
Bir ay palmiye.
Bütün fuarı da bütün bitirmiş, fuarı palmiyeleri de dikmiş bir ayda.
Evet, bu arada palmiyenin Yunancası Finike. Finike'den. Çünkü Finike. Palmiye Finikelerin ülkesinden geliyor. Lübnan'dan.
Ne güzel. Demiş ki bana bir araç ver. Arttı. Bu artanları ben Bodrum'a götüreyim demiş. Aracı almış ve binmiş araca, beraber Bodrum'a
gitmişler. Şu anda
gitmişler.
Bodrum'daki palmiyeler olur.
Tabii o Atatürk Caddesi, Cevat Şakir Caddesi'ndeki var. Bütün palmiyeler olur. Hatay Caddesi'nde bir tane gömleği varmış. Gömleğinin iç böyle fotoğrafçıların gömlekleri olur ya. Burada cep. Burada su taşırmış, burada kazma taşırmış. Yani küçük ama bu kadar minik. 20 santim, 30 santim kazmalar. Ve tohum taşırmış, yürürmüş, eğilirmiş. Kazarmış, tohumu koyar, suyu koyar, yerlere koyarmış, yürürmüş ondan sonra.
Eke gidiyor.
Öyle yani bütün Hatay artı bütün caddeleri böyle yapa yapa gelmiş. Endemik dedik ya, endemik ağaç işte belasombralar ve onun gibi diken ağaçları falan, onlar İspanya artı İtalya gibi. Türkiye'nin endemik, yani sadece burada bulunan, başka dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 4 tane 5 tane üzümü var. Kalecik karası, öküz gözü, boğaz kere, narince emir, 5 tane. Narince emir beyaz, öbür üçü kırmızı. Kalecik karası Ankara 70 km uzaklıktaki. Çok endemik sayılmıyor. Muskat, Alexander Muskat dönüyor falan.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Muscato diye bir şarap var.
Muskat işte.
Riesling.
Muskat.
O mu?
Riesling'den farklı ama tadı çok benzerler.
Misket, bu arada Cevat Şakir hakkında ben de şahsi fikrimi söyleyeyim. Cevat Şakir'i ben doğayla olan temasını çok seviyorum. Doğayı sevişini, Ege Denizi'ni sevişini. Fakat sürekli Yunan diye bir şey yoktur diye altını çizmesinin, bu konuda biraz militanca Yunan yoktur, Anadolu vardır demesinin ben pek katılmıyorum. Çünkü sonuçta felsefe ve bu topraklarda bunu yapanlar Yunanlılar. Ve Anadolu da Anatoli'nin Türkçe yani bir versiyonu.
Helen.
Helen. Helen. Fark etmez. Yunan'dan Helen. Korkma yani.
Yok canım, ondan
değil. Kurtuluş Savaşı geçti nasıl?
Zaten en iyi dostlarımız ya.
Yani Anatoli, Doğu demek Yunanca. Anadolu da Anatoli'nin bir versiyonu. Güzel. Zaten birlikte 600 sene yaşadık.
Tabii aynı topraklarda.
Yani 600 senelik, 600 senelik bir dostluğu, 3 senelik bir savaş bozamazdı. Zaten bozmadı.
Bozamıyor da zaten.
Bozama, hala gidiyoruz Yunanistan.
Mükemmel onlar şekilde buraya yürüyor her şey. Evet.
Ben sözü evet. Levent'e bırakacağım. Çok konuşuyorum yine.
Önemli değil. Bu kadar şarap falan konuştuk. Artık bir yemek evet. işine yavaş yavaş gelelim değil mi?
Evet.
Bu şaraba da en yakışan nedir? Risotto.
Oh.
Güzel bir risotto tarifi verelim.
Bir şey söyleyeceğim. Risotto'yla bizim çocukken annelerimiz hep lapa yapardı. Onu ben ikisini birazcık benzetiyorum.
Yani görünüş olarak benziyor ama tarz olarak çok farklı şeyler. Yani sadece görüntüde suyu bol olduğu için.
Peki
için
bir Levent bir şey söyleyeceğim. Niye annelerimiz bize pilav değil de lapa yapardı?
Çünkü lapa tutucudur.
Lapa tutucudur.
Tutucudur.
Yani muhafazakar sen... mı? Muhafazakar mı?
O tip değil. İçeriği tutucudur.
Ha, anladım. Bir yani... de sen niye bu şarabı devamlı böyle, biz ufak ufak şarap da içiyoruz program sırasında. Çünkü Necdet Hoca geldiği zaman herhalde rakı içecek değiliz. Bir de kendi şarabını getirdi sağ olsun. Niye böyle bir sallıyorsun devamlı?
Şarabın zaten bardağının, dikkat ediyorsan, altında bir ayağı vardır. O evet. ayak tutmak için.
Evet.
Tuttuktan sonra da çevirerek içine oksijen veriyorsun. Verdiğin oksijenle de bukesini arttırıyorsun şarabın. Onun yani için çeviriyoruz. Hava olsun diye değil yani.
Yani hem şarabı oksijen veriyorsun hem de sen havalı bir oluyorsun.
Evet.
Evet. Pilav lapa tutucu dedin.
Pilav değil, lapa. Lapa tutucudur çünkü içinde yağ yoktur. Direkt olarak pirinç ve su, bol su konur. Bu da işte malum hastalıklarda yedirilir insanlara,
yani
biliyorsun.
Yani ishalken.
İshalken.
Yani susuz kalan vücudu.
Diye. Evet. Sulamak için. Ama risotto tamam görünüş olarak benziyor ama yani yapılış, tat falan çok çok farklı. Hiç alakası yok. Bugünkü risottomuz Risotto ai frutti di mare, İtalyancası. Yani deniz mahsullü risotto.
Hayır, deniz mahsulleri değil, deniz meyveleri diyor İtalyanlar.
Öyle deniyor.
Niye öyle diyorlar?
Deniz meyvesi deniyor. Kabuklulara falan hepsine. Fransızlar da aynı şeyi söyler.
Fruit de mer.
Fruit de mer.
Güzel bir deyim aslında.
Çok güzel.
Yani denizin altını bir bahçe gibi düşünüyorlar.
Orada
ve evet, balık dışında olanları meyve gibi görüyorlar. Müthiş bir hayal gücü.
Bizde yok. Deniz meyveleri diye, evet, bir şey yok. Midye deniyor.
Bizde mahsul deniyor.
Mahsul. Evet. Mahsul bizde. Bunun için kağıt kalemler hazırsa yavaş yavaş tarifi verelim.
Ya bu hafta biraz yavaşladınız bakıyorum tarifi.
Biraz süratliyiz galiba. Çünkü yazamıyoruz diye bir takım şikayetler oluyor.
Öyle mi? Ha? Tabii onu... not almak istiyor.
Haklılar, haklılar. 500 gram risotto pirinci. Bu çok önemli. Bizim pirincimiz olmaz. Buna Carnaroli veya Arborio pirinci lazım. Arborio pirinci bol miktarda bulunuyor. Bizim Türkiye'de de marketlerde var.
Yani sen şimdi bize deniz mahluklu risottoyu mu tarif ediyorsun?
Deniz mahluk. Denizden mahlukat çıkacak. 500 gram pirinç, 1 bardak beyaz şarap. Şöyle söyleyeyim.
Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu deniz oldu mu niye beyaz şarap hep?
Deniz fresh. Anladım. Beyaz şarap da fresh. Kırmızı olmaz.
Rengini de bozar acayip.
Evet, her şeyini bozuyor. Bırak o güzel saflık, pürlük devam etsin yani. Kırmızıyla niye kapatıyorsun onu?
Tamam abi, ne bağırıyorsun?
Kızmadım yetim ya.
Yetim miyiz, ne bağırıyorsun?
Bir bardak beyaz şarap. Ha, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sakın ola yemeklerinizi yaparken en kötü şarabı alıp yemeğe koyuyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın. En iyi şarapla yemeğinizi yapın.
Ne çünkü kadar şarabınız... zaten az koyuyorsun değil mi?
Hem az koyuyorsun hem de ne kadar kaliteli şarap kullanırsan, bravo, bravo, o kadar güzel yemek yaparsın.
Bravo. Bir de şu var bak, yemek için ucuz şarap alıyorsun. Yemeğe koyduğun bir çay bardağı, sonra bütün gerisini sen kötü şarap içiyorsun.
Evet, aynen.
Kendi kendini cezalandırıyorsun.
Yani. Var mı böyle bir şey? Yok tabii.
Olmaz abi.
Onun için en iyisini kullan.
Kötü şaraptan sıcak şarap yapın.
Evet, ha, çok güzel oluyor. Koy şekeri şeyi.
Portakal.
Portakal.
Havda kal.
Ondan sonra 50 gram tereyağı, 75 gram rende parmigiano yani parmesan. 1,5 litre sebze suyu veyahut balık suyu. 250 gram karides. Hmm. 250 gram kalamar.
Sen karidesin kilosu kaç para biliyor musun?
Ya ama bunu yapacaksan en iyi şarap, en iyi karides abi.
Bir dakika, çimçim olmaz mı abi?
Çimçim olmaz abi. Sakın elini bile sürme.
Peki o zaman çinçin.
Çinçin. göz kararı zeytinyağı ve tuz. Bunu serbest bırakıyorum çünkü herkesin tuz anlayışı farklı.
Ya burada demokratikleşiyorsun.
Burada
yani.
Demokratik.
Karabiber ve tuzla. Diğer yerlerde diktatörüm diyorsun.
Öyle. Kötü şarap kullanırsan olmaz. Hazırlanışını şöyle yapalım. Tereyağı ve zeytinyağını eşit miktarlarda bir tencerenin içine koyuyoruz. Bunu da ocağa alıyoruz. Küp küp yaptığımız soğanları hafif sararana kadar, yani altuni bir renk alana kadar soteliyoruz. Sotelemek de ayrıca biliyorsun Fransa'dan geliyor.
Sote.
Sote atlamak.
Evet.
Zıplamak. Zıplatmak.
Ama argoda da sote.
Sote yatmak. O sota. Sota'ya yatmak.
Hayır, sota yatmak. Bir de argoda sote aynı zamanda biliyorsun.
Evet.
Türkçe'de de var. Evet.
Ondan sonra bu sotelenme işlemi devam ederken pirinci sakın ve sakın yıkamak falan diye bir şey söz konusu değil.
Ben de bak burada Ayça, duydun mu?
Yıkamayın.
Sakın, ha, yıkanmaz.
Ben hayatımda yıkamadım. Ayça sürekli bana yıkadın mı?
Yıkanmaz.
Aynen. Teşekkür ederim.
Olduğu gibi.
Hı. Nişastası içine üstünde kalıyor ama.
Zaten bütün olay abi. Nişasta ile bağlayacağız yemeği. Doğru. Nişastasını aldığın anda bütün olay
doğru,
bitiyor.
Doğru.
Pirinci de içine ilave ederek soteleme işlemine devam ediyoruz. Bu zaman zarfında iyice pirinçler kızdıktan sonra aman süreyi çok geçirmeyin. Yani pirinçler sertleşmesin fazla. Şarabını ilave ediyoruz ve bu şarabı verdiğimizde caz diye bir sesin gelmesi lazım. O sesi yakalamamız lazım.
Ben onun hastasıyım zaten. Normal Türk pilavını da yaparken önce caz, bir kavuruyorsun ya. Sonra suyu verince o caz, o onun ferahlığı, pirinç rahatlıyor.
Evet.
Oh,
nefes alıyor.
Nefes
kendini
alıyor,
bırakıyor yeşile.
Aynen. Bu neye benziyor? Senin çok sıcak bir Ağustos öğleninde kendini denize atmana benziyor.
Aynen öyle.
Sanat. Evet.
Ondan sonra sotelemeye devam ediyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Şarabın alkolünü uçurmak için. Şarabın alkolü uçana kadar çeviriyoruz ve ara ara kenardaki sebze suyunu ilave ediyoruz. Bu sebze suyunu şurada bir nokta koyayım da nasıl çıkartacağımızı anlatalım.
Bu sebze suyunu İtalyanlar risottoda çok kullanıyor.
Vallahi yemek
çok basit bir şey. Yani risottoda su lazım. Bu su da normal su değil. Sebzelerin suyu. Ne bulursan kaynat, değil mi?
Tam o değil. Tam o değil. Ne bulursan
kaynat. Yani sebze değil. Olarak ne bulursan. Sebze, evdesin risotto yapacaksın.
Bunun anası bir puadır. Üçlüdür.
Üçlü.
Soğan, kereviz, havuçtur.
Öyle mi?
Bu üçünü yapman lazım. Oranlar da %50 soğan çalışır, %25 havuç, %25 de kereviz çalışır.
Bir dakika, biraz burada derinleşmek istiyorum. Soğan bence acıyı temsil ediyor. Havuç tatlı. Tatlıyı temsil ediyor. Kereviz de
profumo yani parfüm kokuyu, ve lezzet, evet. Onu veriyor. Bu üçlü birleşiyor.
Yani bu böyle güzel bir kadında detaylandırırsak bunu, güzel tatlı değil, güzel koku.
Evet.
Ve
birleşme.
Güzel bir risotto. Bu arada tabii şimdi karideslerimiz var. Bu karideslerimizi ayıkladığımız zaman bunların kabuklarını da atmamamız gerekiyor. Bunları da bu sebze suyunun içinde.
Bak, burada devreye giriyorum çünkü rahmetli babam aklıma geldi. Hı-hı. Rahmetli babamın yaptığı çok iyi bir karides yemeği vardı. Yani bir pla karides yemek demeyelim de. Karidesi önce güzelce pişirdikten sonra kabuklarını soyardı.
Evet.
Tamam mı? O kabuklarını soyduktan sonra asla atmazdı.
Atılmaz.
O kabuklarını tülbente koyardı. Ve tülbente sıkardı.
Döverdi önce.
Döverdi ve sıkardı. Ve o su var ya, tabii. O su kadar deniz kokan başka hiçbir şey olamaz.
Ve lezzet muhteşem.
Onun üzerine atardı. Turuncu müthiş bir şeydi.
Tony'nin babasının gösterdiği titizliği Tony göstermiyor.
Göstermiyor.
Bir tane barbunya verdi bize. Eyvah. Domatesler.
Kafaya atılmış.
Ayça iyi gazladın ha.
Bu soyduğumuz karides kabuklarını da bu sebze suyunun içinde değerlendirirsek çok daha lezzetli bir stok elde edeceğiz.
Tam stok.
Ondan sonra bu stokumuz kenarda bekliyor. Bunu ne yapıyoruz? Önce sebzeleri hafif bir zeytinyağı ile terletiyoruz. Terletmek nedir? Böyle boncuk boncuk bir hal alıyor ateşin üstünde. Tencerede bunları bir çeviriyoruz su koymadan önce. Ondan sonra bunun şeffaf ve güzel olması için içine bol miktarda buz basıyoruz.
Bu ilk defa duyuyorum bunu.
Buz basıyoruz. Buz erimeye başladığı zaman da soğuk suyunu ilave ediyoruz üstüne ve kaynatıyoruz. Bu kaynatma da kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyoruz. 20 dakika yarım saat. 20 dakika yarım saat sonra muhteşem bir sebze stoğumuz olur elimizde. Hele bu karides kabukları da içindeyse çok daha lezzetli olur. Bununla risottomuza su ilave ediyoruz yavaş yavaş.
Evet. Bu arada dikkatimi çekti. Hemen kaçırmayayım, bunu söyleyeyim. Sen dedin ya üçlü var. Soğan, havuç ve kereviz. Hı-hı. Aynısı bolognese sosta da var.
O zaten. İçinde o var.
Evet.
O üçlü zaten ayrılmaz üçlüdür. Bütün yemeğin içinde vardır onları.
Üç silahşı olan.
Üç silahşı. Lezzet vereceksen bunlar var. Ondan sonra bu stoğumuzu da çıkarttıktan sonra kabuğu soyulmuş olan karideslerimiz, kalamarlarımızı halka halka yapıyoruz. Bu halka halka yaptığımız kalamarları da şeker, bildiğimiz şeker ve tuzla iyice ovup soğuk su koyup buzdolabında biraz dinlendiriyoruz. Yumuşasın diye. Ama öyle soda moda bilmem ne falan karıştırmayın onları hiç.
Ya bence de çok saçma.
Bu hiç gerek yok.
Bu gözümün önünde yani şey dedin ya, halka halka falan. Acaba bunu görüntülü falan da yapabilir miyiz ileride? Olabilir
yaparız
mi
tabii,
öyle bir şey?
Tabii,
çok
tabii.
Nasıl görüntülü yaparız. Anlamadım.
Yani anında canlı yayın olarak.
Tabii Ayça mesela periskoptan bizi yansıtabilir.
Şu anda periskopta zaten sizin sesinizi dinliyorlar.
Ama periskop mesela bir saat sonra kayboluyor galiba, değil mi?
Evet.
Okay. Bir şey söyleyeceğim. Bir de Türkçe'de bir deyim var. Ondan sonra...
Olur, çok yakışır. Yani halka halka olur. Diyor, işte terlet diyor. Baksana çok hoş olur.
O şekilde kalamar ve karidesleri de halka halka kestik. Terbiye yaptık. Terbiyeden aldık. Karideslerimizin kabuğunu soyduk. Onları da çiğ olarak alıyoruz. Ve bunların hepsini hafif zeytinyağı ve tereyağının içinde soteliyoruz. Bu soteleme işlemini yaptıktan sonra kenarda bekletiyoruz.
Peki soteledikten sonra aynı zamanda sotalıyor muyuz?
Sotalıyorsun kenara. Ondan sonra başlıyoruz tekrar.
Bravo. Bak Necdet Hoca da kaptı bizim
tepeyi. Hemen defi kopuyor.
Ya bu arada Türkçe'de ondan sonra soğan doğru diyorlar ya. Biz şimdi bunu düzeltelim. Ondan sonra soğan değil, aynı zamanda kereviz ve havuç da doğru.
O doğru. Ne istersen doğru. Ya yemeği yazamadı kimse bizi araya girmekten.
Boş ver. Neşe pompalıyoruz ama.
Bu arada sotelediğimiz deniz mahsulleri de kenara koyduk ve risottomuza meyve suyu, ya ama meyve suyu nereden çıktı ya? Sebze suyu, sebze stoğumuzu vere.
Food dedi mağaradan çıktı.
Evet. Çeviriyoruz. Çevire. Tam böyle kıvama gelmek üzereyken ki bunu al dente kıvamında bırakmak lazım. Yani dişe değmeli. Hamur olmamalı fazla.
Çok önemli.
Ondan sonra kenarda sotelemiş olduğumuz deniz mahsullerini de içine koyuyoruz ve tekrar çevirmeye devam ediyoruz. Bu bir müddet sonra böyle oldu görüntüsünü yakalayacaksınız onun. Demin dediğimiz gibi nişasta pamsı bağlayacak. Böyle lapamsı ama parlak güzel bir görünüş elde edeceğiz.
Pardon, bir ara biraz şarap koyayım.
Sesi geliyor mu?
Sesi güzel. bu kıvama geldikten sonra tenceremizi ocaktan alıyoruz. Kenardaki rendelemiş olduğumuz parmigiano ve kenardaki tereyağımızı içine koyup iyice karıştırıyoruz ve karıştırır karıştırmaz tabaklara servis yapıyoruz.
Süper.
Afiyet olsun. Yanında da güzel bir beyaz şarapla muhteşem gider.
Peki bir şey söyleyeceğim Necdet Hoca. Sen bu şarabın artık profesörüsün.
Yok.
Ne? Bu şarap hikayeleri. Var mı şarap hikayeleri?
Hikaye çok.
Böyle şarapla ilgili tane hikaye. Çünkü bizim literatürümüzde, edebiyatımızda rakı yok. Mesela divan edebiyatında hep şarap var. Şarapla ilgili bize güzel hikayelerin var mı?
Yani bizim edebiyatımızdan olmasa da dünyadan iki tane ilginç, belki çok az duyulmuş iki tane öyküden bahsedeceğim. Bir 5-10 dakikanızı alacağım.
Vay süper. Heyecanlandım.
Paris'te eski bir bina. Adam bir tanesi satın alıyor bu binayı. 3 katlı bir bina. Binanın 5. arrondismanda alıyor ve ben yıllardır durmuş, çok yani 200 yıl falan durmuş. Ben diyor burayı biraz düzelteyim, burada oturayım diyor. İniyor aşağıya. Bir tane duvar var. Bu duvarı açarsam diyor biraz daha salon genişler, daha rahat ederim diyor. Duvarı bir yıkıyor. 200 tane şarap şişesi.
Oo. Aman tanrım.
Mükemmel.
Evet.
Açıyor.
Bana kadehin güzel bir
1787 tarihi var üstünde.
Yani Fransız ihtilalinden 2 yıl önce.
Bütün şişeler üflenmiş, yani hiçbir fabrika ürünü değil. Bütün
üflenmiş
şişeler,
cam.
Üflenmiş cam, siyah. 1787 THJ yazıyor üstünde. Yani işte Trabzon Hakkari Jandarma.
THJ.
Adam alıyor bunlara, bakıyor. Pek de ilgilenmiyor. Fakat bir de bakıyor ki o zamanın çok ünlü şatolarının isimleri var. İşte bu isimler Chambertin, Burgundy'den. Chateau Margaux, Haute-Brion, Hermitage, Yquem, Tokaj falan, bu isimleri görüyor. Ben bunları birine vereyim diyor. O zaman Alman, Hardy, Rodenstock bütün hepsini satın alıyor bunları. Çok da önemsemiyor, koyuyor bir yere. Fakat aradan yıllar geçiyor. Diyor ki ya bu ne olabilir acaba diyor. Bir de bakıyor ki Thomas Jefferson, Amerika'nın 3. büyük başkanı. 3.
Devlet başkanı.
Devlet başkanı. Thomas Jefferson 1784-1789 yılları arasında Paris'te Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi olarak görev yapmış. Yani ya, yaklaşık
yani devlet başkanı olmadan.
Olmadan evvel. 5 yıl içerisinde çok günlük tutmuş.
Ama bu anlamlı,
ve satın almış.
Bu anlamlı çünkü biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yardımı Fransızlar yaptı.
Tabii.
Zaten Fransızlar bu
Eyfel'in
meşhur
açılışından tutun da.
Aha, evet. Fransızlardır o meşhur New York'taki Liberty anıtını hediye eden onlara. Evet. Çünkü İngilizlerle düşman ya Fransızlar.
Doğru.
İngilizlere gıcık olsun diye Amerika'yı destekliyorlar.
Ve bunları alıyor bu şişeleri. Londra'daki Christie's'e götürüyor. Diyor ki bunlar acaba bu Alman Hardy Rodenstock bunlar gerçek mi acaba diyor. Onlar da bakıyorlar şişelerin üstüne. Elmas uçla Thomas Hardy Jefferson diye yazıyor. Evet, elmas uç diyorlar. Peki 1787 doğru mu? Gidiyorlar İngiltere Kraliyet Matbaasına. İngiltere Kraliyet Matbaası diyor ki 1850'den önce şişelerde etiket yok diyor. Yok. Tanımlı değil böyle bir şey diyor. Dolayısıyla bu bütün elmas uçlar, bütün bu kazınan isimler 1787 tarihinde doğrudur diyor.
Doğrudur.
Oo. Ondan sonra bu da çıkıyor. Diyor ki ben diyor bunları büyük açık arttırmayla satayım. Christie's'e götürüyor. Christie's'de
İçindeki şarap tane... hala sıvı mı?
Tabii. Michael Brobben var.
Ama bir dakika, şarabı tadan var mı?
Daha kapalı daha.
Daha açıldı.
Daha, daha kumar orası yani.
Daha kapalı. Michael Brobben tamam diyor, ben bunlara bir bakayım diyor.
Peki Necdet bakıyor. Hoca bir dakika bir dakika. Burada bir yavaşlatayım seni de.
Çok heyecanlandım.
Heyecanlandım. Şimdi bu şarap senin olsa.
Açmaz.
Önce bir tattırın.
Açılmaz. O şarap açmam. Açılmaz.
Açmam. Şimdi senin canlı yani dolabın var mı?
O riski, o riski.
Collector item'dır o artık. Yani koleksiyon.
Tamam, ama o riski diyorsun, alıcıya devrediyorsun.
Ama açılmaz.
Ben niye alayım
o
ki?
Ama onu açılmaz, hiç kimse açmaz. O koleksiyonların en büyük yeri.
Koleksiyondur o.
En
yani,
büyük yeri.
Açamazsın onu. Anlamı da yoktur yani açmanın.
Ne çıkarsa çıksın içinden. Önemli
yani
değil
o. Yani o senin öyle koleksiyonundur. Mi? Durur orada. Yani bir araba gibi başka bir koleksiyon.
Ayrı bir yere taşır.
Tamam. Ama peki alan yerine koy kendini. Almışsın onu bir dünya para. Bir açıyorsun sirke.
Açmazsın. 1700 küsür olduğu zaman mümkün değil.
Öyle
açmazsın.
Kalır diyorsun.
Öyle şarabın
ya
var.
Onun
senin.
Tadı olmasın, havası yeter diyorsun.
Evet. O bir koleksiyoncu ayrı tamam. Bir yere taşır abi.
Tamam.
Böyle bir şarabın var.
Aynı sonra, zamanda önem de taşır.
1787 Lafite THJ yazılı şişeyi, bir adet şişeyi açık arttırmaya kabul ediyor. 5 Aralık 1985 Londra'dayız. Christie's açık arttırmada sunuluyor. 30 kişi var. Burgundy'den, şeyden, Fransa'dan, İtalya'dan ve İspanya'dan 30 kişi katılıyor.
Ben sana söyleyeyim bunların neticeyi. Asla bir İtalyan ve Fransa almaz bunu, Amerikalı alır bir kere.
Bravo. Wine Spectator diye bir dergi var. Onun yayımcısı Marvin Shanken geliyor, ben bunu alacağım diyor.
Amerikalı.
Fakat bilmiyor ki Amerikalı, ikisi de Amerikalı, ikinci de Amerikalı. Fakat bilmiyor ki Christopher Forbes yayın evinin, yani bu muhteşem babası Malcolm Forbes.
Yani dünyanın en zenginlerini yayınlayan
adamı. Oğlunu göndermiş, oğlum git bu şişeyi al gel demiş.
O da orada bekliyor.
Shanken'le Forbes karşılıklı başlıyor. 50 bin dolarla başlıyor.
Vay be. Bir şişe
50 bin dolar. 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin İngiliz sterlin, dolar değil. Sterlin, pound oluyor. Herkes havaya kalkıyor. 30 kişiden 28 tanesi ayrılıyor. Tamam biz artık yapamayız bu işi diyor. Marvin arttırıyor 100 bin. Fakat dönüyor bakıyor ki bankada 100 bini yok. 100 bin alacak parası da gelmiyor.
Ürünü arttırması da lazım.
Duruyor. Forbes arttırdığında bir oh çekiyor ve iflas etmekten kurtulup alıyor. Dolayısıyla 1787 Lafite Malcolm Forbes'a 105 bin sterline satılıyor. Ve bu dünya tarihindeki satın alım, yani açık arttırma en pahalı 105
halen
bin.
Mi?
Hala aynı. Guinness kitabında var.
Peki ne olur, bu adam bu şarabı içiyor mu abi, onu merak ettim.
İçilmez ederim. Abi içilmez.
Ne bu ya, totem mi bu?
Şimdi alıyor bunu bu New York'a götürüyor. New York'ta Jefferson Müzesi'ne koyuyor. Kendisine ait Forbes'un Jefferson Müzesi var. Özenle oraya koyuyor. Fakat bir görevli git gel diyor ki ya bir gariplik var bu şişede diyor. Çünkü böyle bir ışığın altında bir camlı bölme, sürekli ışık, ısı, mantar ısıdan şey oluyor, büzüşüyor ve içine düşüyor.
Ha. Mantar. Ya tabii bunu düşünmeleri lazım.
Tamam mı? Ve bu diyor ki yani şarap bozuluyor, aslında içilebilir bir şarap o ana kadar. Böylece dünyanın en pahalı şarabı en pahalı sirkesi haline geliyor. Son hikaye, ikinci. Bu 1787 koleksiyonunun başına gelen bunlarla bitmiyor.
Bir dakika, bu adam bu şarabın birini sattı ona.
Birini bir sattı.
100 şişe daha var. Onları ne yaptı?
Onları daha belli değil nerede oldukları.
Anladım.
Birkaç tanesi, bir tane İngiliz Dük satın alıyor. İsmi hiç belli değil. Kimse de söylemiyor. Fakat New York şarap tüccarı William Sokalin bu tanesini diyor ki bana verir misiniz? Ben diyor %50 komisyonla bunu satacağım diyor New York'ta. Tamam diyorlar. Four Seasons Restaurant New York'ta çok hoş bir restoran. Orada dikey bir margo tadımı. Şimdi dikey margo tadımını parantez içinde buraya koyalım. Dikey tadım ne demek?
Margo ne abi?
Margo
önemli.
Chateau Margo çok önemli bir Fransız markası.
Peki şey mi, doğal maya ile mi
bu
yapıyor?
Bu taktı ona doğal taktı, maya.
Devamlı evet, onu soruyorum. Doğal maya fazla değil, kullanılmaz.
Değil.
Bak şimdi
değil.
Ama niye taktım biliyor musun? Çünkü bizim iyi dinleyicilerimizden Barış Yılmaz var. Diyor ki bu doğal marka ile yapan Türkiye'de var mı diyor.
Yok hayır. Yok,
doğal maya ile
yapan. Yok ona cesaret yok edemez. Kimse cesaret edemez. Çünkü cesaret bağlarımız edemez. Genç. Ama Petrus yapıyor. Hot Brion yapıyor.
Petrus bir Fransız
dünya devi.
Ve Petrus'un
Merlo'dan yapar. Merlo'dur üzümü. Ve 400 yıllıktır
bağlı. Ben bu konuda bir açıklama yapayım. Daha önce dinlemeyen dinleyicilerimiz için. Şimdi üzümün üzerinde kendinin
kabukta
olan bir bakteri var. Bu bakterinin adını Necat Hoca versin size.
Saccharomyces cerevisiae.
Ha, bu bakteri her üzümde var. Evet, fakat ne kadar olduğu belli değil. Ve kabuğun altında değil mi bu hocam?
Evet.
Kabuğun altına. Bu bakteriyle sıkıyorsun üzümü. Bu maya varsa yeteri kadar güzel bir şarabın olur. Ama olmama ihtimali var. Ve şarapçılar biliyorsun, şarapçılar da bütün diğer sektörler gibi kar etme amaçlı. Diyorlar ki biz buna güvenemeyiz. Yani sermayeyi kediye yükleyemeyiz.
Her yıl aynı kaliteyi çıkaramayız.
Kumar oynayamayız. Para kumarı sevmez, garantiyi sever.
Doğru.
Onun için dünyada bütün bankalar İsviçre'dedir. Çünkü İsviçre garantidir, hiçbir savaşa girmemiştir. Doğru. Savaş olmayan yeri sever para. Burada da garanti oynuyor para ve diyor ki ben diyor bu mayayı öldürüyorum kükürtle.
Kendim katıyorum.
Kükürtle öldürdükten ama bu arada ben hemen şunu da eklemek istiyorum. Şimdi dinler genelde evrimi sevmez biliyorsun. Değil mi? Evrim nedir? İnsanın gittikçe maymundan geldiği, soyunun güzelleştiği falan filan. Ama din der ki Tanrı yaratmıştır, Adem'le Havva vardır bilmem ne. Üzüm bence meyvanın evriminde de alkol vardır. Ben bugün buna Necat Hoca'nın söylediklerinden sonra
şeker olan her yerde alkol.
Değil mi? Çünkü meyve kendiliğinden evriminde o
pirinçte,
yani insan şarap yapmasaydı Necat Hoca
kendi olurdu.
Üzümden yine şarap olurdu.
Olurdu. Ha. Düşüp yani bağda yere düşüp yerden de olabilirdi.
Yani evrimin, insanın evrimine karşı çıkan dinler meyvanın da evrimine karşı çıkıp şarabı yasakladılar.
Ama şimdi şöyle bir konuşma, bir tartışma var şu anda. Meyvede alkol var.
Var tabii.
Var. Onun var için fazla üstüne durmayalım falan, mesela trafik.
Ekmekte var.
Var. Kuru fasulye sıfır, de var abi. Sıfır,
maya hayatta var abi.
Ha,
maya.
Kuru fasulye de var.
Zaten bak ben bir yerde okudum bunu. Kuşlar delip deldikleri üzümlerden bir iki gün sonra geldikten sonra mayalanmadan ötürü alkol alıyorlar. Zaten ufacık kuş kafayı, kadar beyinleri var. Kafayı oluyor, buluyorlar kafayı. Ve havada çarpışıp düşüyorlardı.
Olabilir, yapabilir.
Ha, bunu da okudum yani. Evet.
Bu ara Petrus galiba hocam %85 Merlot, %15 Cabernet Franc kullanıyor.
Döndüler evet. Merlot'ydu eskiden hep.
Yani sonuçta
İkinci,
dinleyicilerimize bunu söyleyeyim. Türkiye'de marka olarak doğal mayayla yapan şarap yok.
Cesaret yani
bunun için zor. Bağlarda değil mi? Nereden bulabiliriz? Bağlarda. Butik olarak yapan küçük üreticilerden.
Evet. Amatör üreticilerden. Ha. Kendi evlerinde.
Onlardan alabilirsiniz. Evet. Onun dışında paranız varsa Petrus'un pahalı mı şarapları?
Pahalı. Çok
biraz pahalı. Biraz pahalı.
Evet. Kolay değil. Evet, ikinci hikayemizi bitireyim hemen.
Tamam.
Dikey tadım, Chateau Margaux dikey tadımı yapıp kendi Christie's'den aldığı bu William Sokal'in şey yapmak istiyor, tanıtmak istiyor şarabını. Ben diyor bunu yaklaşık bir 200-300 bin dolara satarım ama bir yandan da dikey tadım yapayım. Dikey tadımda yaparlarken böyle sahiden bir, onun filmi de var, bir gazeteci ordusu izliyor. Hı hı. Gazeteci ordusu izlerken dikey tadım yapılıyor. Dikey tadım bitiyor, kahve faslına geçiyorlar. Sokolin de getiriyor, işte diyor ki bu 1787 IQM. Fakat
ne oldu?
Garson, yaklaşayım biraz. Garson geliyor, eliyle çarpıyor ve düşüyor. Korkunç bir şey.
Kimseye yaramıyor mu hocam? Habire
korkunç
gidiyor mu?
Bir şey. Dönüyorlar Londra'ya. Sigorta şirketinden 225 bin sterlin alıyor Sokolin.
Yani en pahalı satılan şarap.
Ama en pahalı satılan ama içilmeyen. Yani içilmeyen. En pahalı kırılmış şişe. Ünvanı var. İkinci hikayemiz de bu. Bu Thomas Jefferson'ın şeyleri, şişeleriyle ilgili iki tane ilginç hikaye. Bunlar bütün internet sitelerinde, bütün belgeleriyle falan hep vardır.
Ya Thomas Jefferson şaraptan anlıyormuş bir
kere. Evet, hem de nasıl. Ama bu neredeyse kadar, kurallarını koymuş.
Bu he. kadar paraları verip de şarapları içememek ne kadar enteresan değil mi? Bir tanesinin evet. içine mantarı kaçıp sirkeleşmesi, öbürünün garsonun kırması. Evet. Bundan sonrakiler belli değil daha değil mi? Nerede daha oldu? Belli, daha belli. Yavaş yavaş çıkacak onlar.
Herhalde zamanla çıkar. İki tane şey söyleyeyim de vente vereceğim. Dikey tadım, yatay tadım ve kör tadım diye 3 tane tadım tanımı var. Ya,
bu dikey tadım ve yatay tadım
bizim... Sen anlıyorum, başka gülüyorsun suratına.
Birini yatarak içiyorsun, birini ayakta içiyorsun.
Dikey,
birini gözünü bağlıyorlar.
Dikey dans ve yatay dans vardı ama.
Şimdi dikey tadım şu, bir marka hayal edin, işte bu yerlilerden diyelim, Doluca, Sevilen, Kavakdere, Urla, Urlice, neyse. Dikey tadımda bir üzümden 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 diye, yani aynı üzüm, aynı firma fakat yıllara göre bakıyorsun. Diyorsun 2000'de ne yapmış bu adam, 2004'te ne yapmış, 2005'te ne yapmış, 2007'de. Aynı marka, aynı üzüm, yıllar değişik.
Ama yıllar değişik ama güneş de değişik.
Tabii işte. Hava, iklim zaten iklim. Yağmur varsa elleme. Tabii.
Yani şans faktörü şarapta var.
Kesin. Olmaz mı? Kesin.
Doğa. Şans demeyeyim. Doğa. Doğa yani. Bu dikey. Yatay denilen tadım, bir üzüm alıyorsun işte kalecik karası ya da öküz gözü ya da boğaz kere ya da emir, narince. Kavaklıdere, Doluca, Korvus, Sevilen, Urlice, Urla. Yani aynı üzüm 2012 diyelim, farklı firmalar. Firmalar farklı.
Evet.
Bu yatay. Ama üzüm aynı, yıl aynı, firmalar farklı.
Acaba ya güneş de aynı olsa mesela, aynı bağ, aynı firma ne yaptı? Aynı suyu vermez abi, su da değiştirir.
Firma ne yaptı? Aynı yıl, aynı yağmur var, aynı güneş var. Firma ne yaptı, ne acaba?
O peki bir dakika, yatay. Bağlar sulanmaz mı?
Hayır.
Asla sulanmaz mı?
Çok güneşli olursa sulanır.
Çok özel.
Yoksa yani doğal su.
Doğal su. Yağmurla gelir.
Çünkü sevmez yağmuru.
Yani şans faktörü her yerde var yani Levent, anlıyor
evet,
musun?
Evet evet evet.
Mesela senin performanslarında da var şans faktörü.
Öyle mi?
Tabii.
Körü de söyleyeyim bari. Başka
yer. Hemen döndü dolaştı bana geldi.
Biraz sana sataşmadan edemem ya.
Kör tadım farklı. Kör tadımda artık üzüm, firma çok da önemli değil.
Şişe gibi
alıyorlar yani. Böyle hiçbir başka şey kendi şişesini böyle bir şişeye koyuyor. Üstüne şey geçiriyor. Kılıf. Kalife bir kılıf geçiriyor. Firmayı bilmiyorsun. Üzümü bilmiyorsun. Hiç üretildiği tarihi bilmiyorsun. Sadece onu içip hayal ediyorsun.
Bak bunu çok sevdim. Bu çünkü yalakalığı sıfıra indirir.
Tabii, kör tadım.
Anladın mı? Mesela böyle yalaka degüstatörler vardır. Hangi firma en iyiyse, en çok parayı veriyorsa, hemen en zenginse ona yazar hemen. Anladın mı? Burada bu insanın şey doğasında var yani. Bunu son zamanlarda çok iyi de gördük Türkiye'de.
İşte, yani aynı şarap farklı farklı ağızda farklı tatlar uyandırır. Ben de uyandırdığını sen de uyandırmayabilir. Ama bazen de tabii çok atıyoruz hep bu konularda. Yani şimdi bir tane okuyayım size. Bu şarap ön burunda böğürtlen, geçkin mürdüm eriği, geride biberiye, ağızda dolgun ve dengeli. Ne yapıyorsun abi?
İçeri
yani,
gidene kadar
bu ne, bu bir tarif mi?
Hayır, bu bir şarap yorumu.
Yorum.
Soylu bir yapıya sahip.
Bu var ya.
Ya yok artık.
Bu bir şarap yani. Yorumu değil. Bu bir kralın soytarılığı bu.
Ya soytarılık yani yok böyle bir şey ya.
Eskiden yok kralların biliyor musun Necdet Hoca soytarıları vardı.
Hoşlarına gider
bu
tabii.
Markanın soytarılığını yapmış. Ne bu böğükten müğükten bu ne
ama
abi?
Bir dakika,
bir
burunda.
De ben şeye de gıcık oluyorum. Bir dakika, bir şey. Vişne şarabı. Abi vişne şarabı olur mu ya?
Olmaz. Üzümden olacak.
Şarap üzümden olur abi. Elma şarabı olur mu abi? Yok bunlar yani.
Onların adı şarap değil zaten.
Peki Levent, sen şarapla yapılan yemeklerden biraz bahsetsene bize.
Birazcık şarapla yapılan verdim bir tane.
Yani deniz mahsulü oldu mu beyaz şarap?
Beyaz şarap muhakkak.
Et oldu mu?
Et kırmızı da gidiyor ama tabii bu arada ragu sosu yaparken gene beyaz şarap kullanıyoruz.
Ragu.
Bu enteresan.
Evet, orada.
Bu bolognese değil mi?
Bolognese.
Ama bir tek bolognese lazanyada da mı?
Bolognese sos, ragu sosu yapıyorsan hep beyaz. Ha bir kimisi kırmızı falan der ama yok böyle bir şey abi. Bologna'da orijinal yapılış beyaz şarap. Kesinlikle kırmızı yok. Ha evde şarabın yok, kırmızı koyuyorsun. Ben ona karışmam.
Yok olmuyor.
Ama bu değil. bu arada tabii şöyle ferah bir tarif verelim. Yaza da geldik yavaş yavaş. Zucchini alla scapece. Yani Türkçesine geçiyorum.
Kabak.
Taze naneli kabak.
Oo. Aa, bu muhteşem. Çok bak, kabak var ya.
Nane kabağı... dereotu. Nane mi dereotu mu kabak?
Nane. Dereotu. Nane koparır götürür abi. Dereotu öyle olmaz.
Levent bir şey söyleyeceğim. Bak kabak denilen meyve, sebze o kadar enteresan bir şey ki. Bence onu az pişirirsen müthiş bir lezzet.
Evet.
Kabağı çok pişirirsen mahvoluyor. Lapa oluyor. Evet. Ama az pişirirsen korkunç delisler var içinde. Delis. Fransa.
Ama işte o delisleri yani o lezzetleri o dil dil vuruşları diyeyim ona ben. Onları çıkartmanın da bir hüneri var. Ya, bir marifeti var. Tabii.
Yani çok pişirmekten dışında
hem o bir de mesela kabak dolmasını yaparken kabağı oyduktan sonra ağzını hafif tuzlaman lazım.
Aa.
O tuz onun içindeki lezzeti sana yönlendirecek.
Çok güzel.
Böyle bir inceliği var bu işin. Mesela burada da şimdi değişik bir lezzettir bu. Bunu çok seveceğini zannediyorum.
Bir dakika sana. Bu arada aklıma geldi hemen kaçırmayayım. Yani ben Türkçe'de bir laf vardır biliyor musun? Hani bir şeyin tadını kaçırdın mı? Ulan kabak tadı vermedi. Bence değil abi. Kabak çok lezzetli bir sebze. Ben onu %100 destekliyorum.
Kesin öyle.
Bu deyimi de yasaklıyorum.
O ama o kabak tadı verme şeyden oluyor. Herhalde çok pişirmekten dolayı lapa kıvamına geliyor ya. Ne tadı kalıyor ne tuzu kalıyor belki ondandır o.
Sen nesin sen yine beni kazandın bak. Her türlü üste çıkıyor bu zeytinyağı gibi bu. Bu kuoko zeytinyağı gibi.
Evet, gelelim tarife. 3 adet bildiğimiz kabak. 2 diş sarımsak. 2 çorba kaşığı balzamik sirke. 1 demet taze nane. 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 15-20 gram küynar veya dolma fıstığı öbür adı.
Çam fıstığı bu.
Çam fıstığı. Çam ağacı ama. Çam
değil
ağacı.
Çam ağacı ama, değil mi? Yani o irmik helvasına koyduğumuz fıstık.
Evet, evet. Şam değil çam. Göz kararı tuz. Bunun hazırlanışı şöyle. Çok basit bir hazırlanışı var. Kabakları klasik olarak halka halka dilimliyoruz.
Halka halka derken içine oyuyor musun yani?
Hayır bütün. Hiç ellemiyorsun.
O zaman tekerlek diyeceğim.
Halka. O işte.
Bir dakika halka içi boş olmaz mı?
Olmaz. Öyle olsa oyulur derim. Oyulduktan sonra keseceksin derim.
Kavak gibi oyarız.
Bunları halka halka kestikten sonra bir teflon tavaya çok az zeytinyağı koyuyorsun. Çok değil ama çok az. Ve bu kabaklarımızı bu zeytinyağında kızartıyorsunuz. Tabii bu kızartma noktası çok önemli. Çok kızartmayacağız. Az da kızartmayacağız.
Bir de ben bunu fark ettim bak. Yunanistan'da kabak kızartma müthiş lezzetli geliyor.
Yok diyor.
Niye öyle? Bizde mesela
çünkü
kabak...
Çünkü bulamaca batırıyor onlar.
Hangi bulamaca?
Onlar önce bir un bulamacı yapıyorlar.
Evet.
Kuru un, arkadan bulamaç. Yalnız bu bulamaç buzun içinde olacak. Yani böyle
bak,
çok
bak, bu çok
olacak.
Önemli. Bunlar tarihi ve önemli tabii, detaylar. Lütfen yavaş içine, yavaş git burada.
Bulamaca,
önce kuru un. Evet. Yani kabağı kesiyorsun.
Kuru una.
Bir dakika. Kabağı kesmeden evvel bütün detaylara inmek istiyorum. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Kabağın üstünü bıçakla şey yapıyor musun?
Çok hafif tırtılayabilirsin.
Tırtılıyorsun değil evet, mi? Şu ayçi ona için. Takık mesela. Evet, hafif
tırtılayabilirsin. Evet.
Ondan sonra kesiyorsun bunu.
Halka halka.
Sonra kuru una batırıyorsun. Sonra...
Buzun içinde duran bulamaça. Buzun içinde duran bulamaça.
Buzun içinde bulamaç ne abi? Bunu açsana.
Bulamaç işte
bulanık kalmasın bulamaç. Ha önce kuru un.
Evet.
Sonra kuru unla su şeyine sokuyorsun evet.
Ondan sonra kızgın yağ atıyorsun.
Kızgın
yağdan çıkartıp
ince
kesiyorlar
değil mi?
Evet.
Ne kadar kalıyor kızgın yağda?
Kızarana kadar görüyorsun kızardığını. Yani yakmayacaksın, çiğ de çıkarmayacaksın.
Bir yine bir süre versen.
Bunun süresi olmaz kızartmanın ya. Ocağın çok harlıdır, 1,5 dakika. Düşüktür ısısı, 3 dakika. 3 dakikada da çamur olur. Hiç bu verdiğimiz tarif yerine gelmez zaten.
Yani peki ortalama bir şey versen?
Ya 1,5-2 dakikada olur.
2 dakika diyorsun.
Olur.
Yani kısa.
Yani kızaracak üstü göreceksin. Ve bunu direkt olarak kağıt havlunun üstüne alacaksın.
Tamam abi.
Bu geçti. Bu tamam. Bizim kiosk.
Kağıt havluyu alacaksın.
Tabii yalını emsin diye.
Kiosk dediğin sakız yani.
Sakız. Bizim tarifimize gelelim. Bu teflonda çok az yağda kabaklarımızı kızarttık. Bunları bir kağıt havlunun üstüne alıyoruz. Hı-hı. Ve bu iş bittikten sonra bir kayık tabağı önce bir sıra kabak diziyoruz. Bu dizdiğimiz kabağı üzerine birazcık dolma fıstığı, çok az nane ve zeytinyağı üzerine balzamik sirke gezdiriyoruz biraz. Ve bu kabak bitene kadar kat kat bunu yapıyoruz 2-3 kat. Yani kabak, taze nane, az dolma fıstığı. Kabak, taze nane, az dolma fıstığı ve aralara hep balzamik sirke koyuyoruz azar azar. En son bittikten sonra kalan elimizdeki malzemeyi de yani dolma fıstığına naneyi de üzerine koyuyoruz. Azıcık balzamik sirkemizi gezdiriyoruz ve servise sunuyoruz bunu. O kadar lezzetli ve hafif bir şey oluyor ki zaten zeytinyağı kızartmaktan dolayı içinde var.
Yalnız.
Balzamik sirke.
Bir dakika, kızartmada kullandığın yağ zeytinyağı mı?
Zeytinyağı. Kesinlikle zeytinyağı.
Hadi ya.
Özellikle söyledim onu tabii. Ya benim tariflerimde çiçek yağı falan rastlayamazsın. Zeytinyağı, tereyağı, başka yağ.
Ya yani kızartmada da dahi.
Evet.
Peki bir de zeytinyağının iki çeşidi var biliyorsun.
Bir Riviera var. Ha. Bir de
sonra bunlar birleşip Mezopotamya'dan denize dökülüyorlar. O şaka şaka. Sen diyorsun Riviera değil, hep sızma mı?
Sızma kullanırım ama sızmada biraz dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sızma zeytinyağın ısı da yanma derecesi biraz düşüktür Riviera'ya göre. Riviera 230 derecede yanar.
Evet.
Sızma 190 derecelerde 200 ama oralara kadar ısıtmana zaten gerek yok şeyi, tavayı.
Yani sonuçta sen kızartmada kullanan
ben
zeytinyağı.
Ben sızma kullanırım.
Ya Riviera'yı nerede kullanırsın?
Derin kızartmalarda. Bol yağlı kızartmalarda. Ben fritöz kullanacaksam, şey kullanacaksam.
Yoksa fritöz kullanmayacaksan Riviera ile işim olmaz diyorsun.
Olmaz, kullanma.
Kim peki kullanıyor bu Riviera'yı?
Hiç kimse kullanmıyor yani. Çok az insan kullanıyor. Genelde biliyorsun çiçek yağı kullanılıyor. Hele İstanbul'da değil de artık Ankara'da falan zeytinyağı dediğin zaman.
Ama sen diyorsun ki mutfağa giriyorsan zeytinyağı kullanacaksın, ayçiçek, mayçiçek hepsi hikaye.
Zeytinyağı, tereyağı, başka yağ benim mutfağımda olmaz. Başka yağ da kullanmam.
Ya patates kızartması için
mi? Hepsinde zeytinyağı.
Duyuyor musun Oğuzhan bunu? Evet. Bak patates kızartması için bile zeytinyağı ve sızma.
Yok, Riviera'yı patateste kullanabilirsin. Dedim ya derin kızartmalarda.
Bu arada programdan sonra bize bu tefali göstereceksin nasıl yapacağımızı.
Tamam, buldun mu prizi?
Buldum. Oğuzhan getir oğlum patatesleri soymaya başlayın. Hadi.
Bir tane güzel bir makine var, böyle kızartma yapıyor da çok az yağla. Makine var ama kullanmıyor.
Bu arada Oğuzhan'ı alayım şu senin mikrofona. Gel bakayım. Oğuzhan bizim istepmemiz. Joker'imiz. Her bir de başımız derde girse biz Oğuzhan'ı çağırırız. Sen Levent abini hatırlıyor musun Alaçatı'dan?
Tabii İlfiko'dan hatırlıyorum. Davet vermiştik misafirlerimize. Levent abi de gelmişti.
Yemek dersiydi o ya. Yemek dersi. Yemek 15 kişi diye kandırdılar bizi.
Aynen.
55 kişi geldi.
O gün harika yemekler yapmıştık ya. Hatırlıyorum yani.
Evet. Ve güzel bir gündü o.
Oğuzhan mutfakta mı çalıştı?
Mutfaktaydı.
Aferin.
Mutfaktaydı.
Ahçıydı Oğuzhan, baş ahçı. Değil mi?
Evet.
Ve aynı zamanda baş zampara. Saat 12'ye kadar ahçı.
Ya ufak tefek oluyor.
Alaçatı'da başka ne yapacaksın 12'den sonra ya?
Behçet.
Yani Alaçatı'da 12'den sonra tabii herkes akıyor. Geceye akıyor.
Evet. Evet.
Evet, Tony.
Bir program yine 9'da geldi saat. Bir saatimizi fazla doldurduk. Bir de bugün muhabbet o kadar hoştu ki hiç müzik bile çalmak ihtiyacı hissetmedik.
Evet, hiç ara vermedik.
Çok hoştu.
Bir tane tarifimiz kaldı. Onu bir daha haftaya vereceğim.
Tamam.
Aglio olio peperoncino forte. Yani zeytinyağlı.
Süper. Bu aglio olio peperoncino, bir de Türkçesini söyle.
Aglio olio peperoncino forte. Zeytinyağı, sarımsaklı, acı biberli.
Evet, makarna.
Acı biberli makarna.
Ya bu müthiş bir makarna.
Çok
bu
güzel.
Yani basit,
çok basit,
yalın olup da müthiş bir lezzeti yakalamanın en doğru formülü bence.
Floransa'da genelde disco çıkışı gece içkiden sonra çok güzel.
Evet, yani
makarna.
Bizdeki işkembenin muadili değil mi?
Evet, orada.
Yani aglio dediğin sarımsak.
Evet, mutlaka onu söyle ya. Al dente denilen şey
al
çok
dente.
Önemli bir şey.
Al dente çok önemli.
Çok önemli.
Al dente yani dente diş.
Aha.
Dişe değen demek. Bunun da bir anlamı var. Şundan dolayı yapılıyor. çok pişirdiğin makarna mideye gönderdiğin zaman mide bunu sindiremiyor. Çeviriyor hep hamuru.
Evet.
Ama al dente yaptığın zaman önce ağızda başlatıyorsun sindirmeyi.
Bu arada ben düzelteyim. Al dente.
Al dente.
Dente. Peki.
Ağızda
dente.
Evet. Dente. Dişten geliyor.
Ağızda başlattığınız için sindirimi mideye daha sindirilmiş ve acık daha diri hamur düştüğü için sindirim rahat daha oluyor. Kolaylaşıyor ve hazımsızlık olayı gerçekleşmiyor. Ya yani bu yüzden önemli. Evet.
Evet.
Programın sonuna geldik.
Geldik mi?
Geldik.
Bu arada bir dinleyicimiz var diyor ki Levent Şen. Levent Şen en güzel zeytinyağı bence diyor Antep'te yapılıyor diyor.
Valla
Kilis'te var.
Kilis'te
çok Antakya güzel kullanır. Zeytin var.
Ama yani ya. Tabii
Kilis'in muhteşem zeytin.
Ben bu arada zeytin ağacının Akdeniz'deki haritasını gördüm. Hı-hı. Bazı yerlerde 300 kilometre denizden içeri giriyor. Çünkü zeytin sonuçta Akdeniz'i seven bir bitki.
Evet.
Ama bazı yerlerde 300 kilometre içeri giriyor. Ama Venedik tarafında mesela 1 kilometre içeride bitiyor.
Yok. Bizde çalışıyor.
Evet.
Bizde çalışıyor.
Enteresan.
Ya zeytin yağı orada güzel, burada güzel. Bu birazcık da tabii damak zevki ve asitle ilgili. Mesela bizim Ege köylüsü birazcık asidi yüksek zeytinyağı sever.
Ama ben bir de şunu fark ettim. Levent katılıyor musun, hemen söyleyeyim. Zeytin hafif olması için dağda ve denize yakın olması lazım.
Evet.
Yani ovada mesela Ayvalık zeytinyağı bence ondan güzel. Ama Nazilli'deki zeytinyağı ovaya orası.
Hakikaten.
Oraları ağır oluyor abi.
Ağır oluyor ama bu ağırlık birazcık da bilinçsizlikten oluyor.
Ama çünkü deniz bence zeytinyağını hafifletiyor.
Tuz yapıyor o işi.
Öyle mi?
Tabii.
Tuz mu hafifletiyor?
Kalkan tuz yapıyor o işi.
Bir de toprak, çok fazla toprak olmaması, hafif kayalık sanki. Altı iyi geliyor zeytine gibi mi geliyor?
Zeytinin zaten kökleri yukarıdadır. Dibe gitmez. Yani zeytin bahçesini sürerken çok üstten sürersin.
Evet.
Derin sürdüğün zaman köklerine zarar verirsin ve zeytin ağacını öldürürsün. Üsttedir kökleri. Yani kayalıklı yerlerde rahat rahat yetişebilir. Bu asidin yüksek oluşu, sert dediğin yağ da birazcık da toplamadan kaynaklanıyor. Bizim zeytincimiz topluyor, çuvallara yığıyor, koyuyor sıkımhanenin önüne. O orada çürüyor. Çürüme yaptığı anda asidite başlıyor yükselmeye.
Doğru.
Bu aslında toplanacak 10-15 kiloluk kasalarda yıkanıp anında sıkıma gitmesi lazım. O zaman muhteşem zeytinyağı çıkar. Bu birazcık da bir bilinçsizliğimizden oluyor bizim.
Anladım. Okey. Bu akşam da sonuna geldik programın. Necat Hoca son
teşekkür
bir şey.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzeldi.
Keyifli bir programdı.
Evet, çok güzel bir programdı.
Bence.
Ayça'nın alkışları.
Seyircilerle galyanda.
Bu arada Necat Hoca'yı sık sık alacağız. Güzel hikayeleri. Güzel şeyleri. Çok sağ olun. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler.
Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.